Ayrım 19.
Eski Mısır kültürü de dahil olmak üzere tüm inisiyatik metinlerde Sirius'un sembol olarak kurt ya da dik kulaklı siyah köpek kullanılmıştır. Bu ve bunlara benzer diğer ülkelerin mitolojileri incelendiği takdirde bu gerçek tüm açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Ancak yukarıda da söylemiş olduğumuz gibi bu sır özellikle 2000 yıldır gizli tutulmaktadır. Artık insanlığın aşağı inişten yukarıya çıkışı başlamak üzere olduğu için bu sırrın da hiç değilse araştıran ve okuyan çevre tarafından bilinmesinin zamanının geldiğini inandığımız için burada açıkça ifade etmekte bir sakınca görmüyoruz. Sirius bizim güneş sistemimiz gibi daha birçok güneş sisteminin içinde yaşayan varlıkları eğitmiş, görüp gözetmiş vazifeli bir sistem olarak fonksiyon gören varlıkların bulunduğu kozmik yönetici bir mekanizmadır. Bu kozmik yönetici mekanizmanın varlıkları çok ender olmakla birlikte zaman zaman bazı vazifelerini enkarne etmek suretiyle dünyamıza göndermişlerdir. İşte bunlardan bir tanesi de Muhammed Peygamber'dir. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Peygamber'den bahseden bazı ayetlerde ona sevgilim olarak hitap edildiği görülür. Bu söz onun bağlı bulunmuş olduğu kültürün hiyerarşik sistemindeki seviyesinin sembolik ifadesidir. Daha açık söylemek gerekirse bu söz, onun dünyamıza doğmadan önceki zamanlar süresince yapmış olduğu işlerin ve vazifelerin sonucunda ulaşmış olduğu bir safhanın sembolüdür. Çok daha basitleştirerek anlatacak olursak, sevgili sözü bir nevi kendisiyle alakalı bir rütbe gibi de anlaşılabilir. Yani ben albay falan ya da genel müdür yardımcısı filan der gibi bir ifade biçimidir. Muhammed adıyla tanıdığımız bu varlığın dünyamızdaki vazifesine hazırlığı ilk safhada olmuştur. İlk planlarını, ilk projelerini Sirius'tayken hazırlamış ve dünyaya geldikten sonra oluşturacağı sistemi orada tanzim etmiştir. Hazırlamış olduğu bu dosyaları daha sonra dünyayı yakından takip eden ve dünyanın içinde bulunduğu şartları yakından inceleyen Satürn bilgeleriyle tetkik etmiş, gözden geçirmiştir. Dünyanın yaklaşık 28 bin yıllık bir dönemini içeren akaşik kayıtları Satürn bilgeleriyle birlikte tetkik etmişler ve dünya üzerinde yaşayan varlıkların o güne kadar geçirmiş oldukları enkarnasyonları büyük bir titizlikle incelemişlerdir. Bu incelemeden sonra Sirius da hazırladığı planının bazı bölümlerini onların önerileri doğrultusunda yeniden elden geçirmiş ve bir takım değişiklikler yapmak gerektiğini görmüştür. En son olarak da bu öğretinin hangi yolla nasıl bir metot kullanılarak insanlara nakledileceğine karar verildi. Bu vahiy mekanizmasıydı, yani ruhsal tebliğ mekanizması. Daha önce farklı metotlar denenmişti, şimdi ise bu yol denenecekti. Siriusyan kökenli bilgiler, insanlara uygun semboller kullanılarak postacılık vazifesini görecek bir varlıkla, zamanı geldiğinde Muhammed'e medyumsal kanallı evrensel idare mekanizmasının kontrolünde aktarılmaya başlanacaktı. Yani vahyin belli bir bölümü çok önceden hazırlanarak tespit edilen Siriusyan bilgilere dayanır. Bu aktarımda postacılık yapan varlık Kur'an-ı Kerim'de Cebrail olarak isimlendirilmiştir. Hira Dağı'nda ilk kez Cebrail ile karşılaştığında geçmişi tamamen unuttuğu için gerek kendi kimliğiyle ilgili gerekse de Cebrail'in gerçek kimliğini yeniden hatırlayıncaya kadar belli bir uyum sağlama süreci geçirmek zorunda kalmıştı. Ancak yörede bulunan Yahudi kabalistleri, bazı Hristiyan rahipleri ve Sabiler gibi bir takım ezoterik gruplar belirli derecelerde durumun farkındaydılar. Fakat bu sırrı bilenler kesinlikle hiçbir şekilde bu bilgileri dışarıya sızdırmadılar. Bu gruplardan bazıları peygambere geçmiş kökenini hatırlamada yardımcı da olmuşlardır. Özellikle Hatice'nin akrabası Varaka bu konuda kayıtlara geçenlerden sadece bir tanesidir. Cebrail'in ona oku demesi doğmadan önce hazırlanan bilgileri yeniden okumaya başlaması anlamındadır. Cebrail'in ona dokunmasıyla birlikte zaten binbir güçlükle kurulan ruh-beden ilişkisi derhal serbestleşmiş ve astral çıkışla gelmiş olduğu plandaki hazırladığı bilgilerle karşı karşıya gelmiştir. O ana kadar bunları unutmuş bir halde yaşadığı için büyük bir şaşkınlık içinde kalmıştır. Hatta acaba yanılıyor muyum, yoksa bütün bunlar bir halüsinasyon mu diye ilk başta tereddüt göstermesi bu açıdan son derece doğaldır. Zaten belli bir süre bunlardan tam olarak emin olamamıştır. Önceden hazırlanan ve daha sonra peygambere medyumsal yollarla Cebrail tarafından aktarılan metinler son derece ağır bir sembolizm örtüsüyle şifrelendirilmiş olduğundan anlaşılması bir hayli zordur. Bir başka zorluk da metinlerin belirli bir lineer akışı takip etmemesidir. Yani öyle ayetler vardır ki onlar en başta olmalıdır. Ve yine öyle ayetler vardır ki ortalarda başka ayetlerin yanına getirilse çok daha kolay bir anlam çıkartabilmek mümkün olur. Ancak Kur'an ayetleri böyle aktarılmamıştır. Çünkü küresel bir mantık vardır. Lineer tek boyutlu bir mantıkla hazırlanmamıştır. Bu özelliğinden dolayı Kur'an metinlerinin anlaşılabilmesi için ayrıca bir çaba gerekir. Belli ki kolayca anlaşılması istenmemiştir. Nasıl ilk hazırlanan dosyalarda Satürn bilgeleriyle görüşüldükten sonra bazı değişiklikler gerekli olmuşsa, peygamber dünyaya doğduktan sonra da dosyalarda yeni değişikliklerin yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla önceden hazırlanan metinlerin tamamı aktarılmamıştır. Bazı bölümler son anda çıkartılmıştır. Bunun en büyük delili bazı Kur'an ayetlerinin başlarında bulunan elif, lam, mim, ta, sin, ha gibi kodlardır. Ezoterik bilgilere göre bu kodlar asıl kitapta bulunan fakat son anda verilmesi uygun görülmeyen ayetlerin kodlarıdır. Bu görüş Kur'an-ı Kerim'in Şuara suresinin hemen başındaki ayetlerde de açıkça anlatılmıştır. 1. Ta, Sin, Mim. 2. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Görüldüğü gibi yukarıda anlatmaya çalıştığımız mesele Kur'an-ı Kerim'de tek bir cümleyle açıklanmış durumdadır. Son anda alınan bir kararla bazı bilgilerin çıkartılmış olması oldukça önemlidir. Demek ki bu bilgiler insanlığa daha sonra verilecektir sonucu çıkar. Hemen belirtelim ki kulaktan dolma edinilen dini bilgilerimizdeki Kur'an'dan başka artık insanlara hiçbir bilgi verilmeyecektir anlayışının hiçbir geçerliliği yoktur. Bu sonsuza bir son yakıştırmaya benzer. Ancak dinsel bir motif ve görünüm altında yeni bir bilgi verilmeyeceği doğrudur. Çünkü din devri Muhammed peygamber ile birlikte tamamlanmıştır. O son peygamber ve getirdiği de dünyanın göreceği son dindir. Fakat dünyanın göreceği son bilgi değildir. Bu bakımdan Kur'an insanlığın topluca kurtuluşunu sağlayabilecek bir kitap değildir. Böyle bir iddia da zaten hiçbir zaman olmamıştır. Bu yanlış anlayış, Kur'an'ın indirilişinden yüzyıllarca sonra insanların ileri sürdüğü bir tahminden ibarettir. Eğer insanlığın topluca kurtuluşunu sağlayacak bir kitaptan bahsedilecek olursa, o büyük bir ihtimalle peygamberin ilk hazırladığı ve Kur'an-ı Kerim'in de apaçık kitap olarak isimlendirdiği o ilk bilgilerdir diyebiliriz. Ancak o asıl kitabın tamamının insanlara aktarılmadığı kesinlikle unutulmamalıdır. Belki de ilk hazırlık bütün insanlığın kurtuluşuna yönelik yapıldıysa da sonradan bilemediğimiz sebeplerden dolayı bundan vazgeçildi. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere ne yazık ki ezoterik bilgilerde dolaşamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in oluşması. Kur'an-ı Kerim dünyaya indirilirken önceden hazırlanmış olan metinler Siri Usluların gözetiminde Cebrail tarafından Muhammed peygambere aktarıldı ve bunları peygamber de söze dökerek dile getirdi. Bunun haricinde evrensel idari mekanizmasının bazı unsurlarının o an gelişen durumlara uygun araya girişleri olmuştur. Ayrıca Cebrail de kendi yetkisi dahilinde bazı araya girişler yapmak suretiyle bir takım ayetler aktarmıştır. Görüldüğü gibi üç tip işleyiş söz konusudur. Ayrıntılarına az sonra gireceğiz. Bütün bu faaliyetler evrensel idare mekanizmasının isteği doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Yani daha basit bir cümleyle ifade etmek gerekirse bu faaliyet evrensel idare mekanizmasının Sirius kültürünü bu işe vazifelendirmesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu vazifelendirme on binlerce yıldır süre getirilen bir faaliyetin sonucuydu. Sirusyan kültürün dünyamız üzerindeki eğitim ve öğretim işi halen devam etmektedir. Görülüyor ki kıyamete kadar da devam edecek. Hatta kıyametten sonra insanlığın yukarı çıkışı tamamlanıncaya kadar da bu kültürün görüp ve gözeticiliği üzerimizde devam edeceği tahmin edilmektedir. İşte kıyamette yani gizli bilgilerin ortaya çıkarak şuurların açıldığı ve böylelikle gerçeklerin tüm insanlık tarafından fark edildiği günlerde şimdi burada dile getirdiğimiz bazı gerçekler tüm açıklığıyla herkes tarafından anlaşılacaktır. Bu satırları unutmayın, göreceksiniz. Belki bu kadar kesin ve net nasıl iddia ediyorsunuz diye düşünen okurlarımız çıkabilir. Hemen söyleyelim. Bunu biz iddia etmiyoruz. Bu on binlerce yıldır ezoterik öğretilerde bilinen bir gerçektir ve o ezoterik bilgiler şimdiye kadar ne dediyse hep onlar ortaya çıkmıştır. Evrende büyük bir hiyerarşik düzen olduğu çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Hatta eski çağlarda bu konu çok daha açık bir şekilde insanların anlayışlarında yer etmiş durumdaydı. Aşağıya inişin doğal bir sonucu olarak zamanla bu bilgiler unutuldu. Yeri gelmişken şunu da hatırlatalım ki, dünya insanlığının ruhsal gelişimini düzenleyen Sirius kültürünün haricinde fizik kainatta onlara benzer sayısız kültür odakları mevcuttur. Onların yerine bir başkası da bu işte evrensel idare mekanizması tarafından görevlendirilebilirdi. Demek ki dünyamız için onlar uygun görüldü, hiç değilse bu devre için. Yakın bir gelecekte yeniden hatırlanmaya başlayacak bu gerçekle ilgili önemli bir noktayı daha şimdiden hiç değilse siz değerli okurlarımıza aktarmak istiyoruz. Söz konusu kültürler, ruhsal gelişmişlik düzeyleri bakımından bizlerden çok daha ileri seviyeli varlıklardan oluşmaktadır. Onların bilgilendirme faaliyetiyle bizler nasıl daha ileri bir seviyeye doğru ilerleyebiliyorsak, onlar da bu faaliyetleriyle kendi gelişimlerine hizmet etmeye devam ediyorlar. İşte konunun bu yönü çok önemlidir. Hani hep sorulan bir soru vardır. Genellikle de bu soruyu hiçbir şekilde araştırma yapmayan ve sadece kulaktan dolma dini inancı olanlar sorarlar. Ne demek yani? Allah'ın gücü yetmiyor mu da bu işleri ruhsal idare mekanizması adını verdiğiniz görevlilere yaptırıyor diye. İşte yukarıda ifade ettiğimiz karşılıklı gelişim meselesi bu sorunun cevabıdır. Burada güç yetip yetmeme meselesi diye bir şey yoktur. Burada karşılıklı ruhsal gelişim sürecine hizmet etmek gibi evrensel bir görev vardır. Yani yukarısı aşağısını geliştirirken aşağısının geliştirilmesi için yapılan bu faaliyetler de yukarısını geliştirmekte, yeni vazifelere hazırlamaktadır. Görüldüğü gibi bir taş iki kuş birden vurulmuş oluyor. Bu incelik anlaşıldığı andan itibaren Allah'ın gücü yetmiyor muydu sorusu anlamını yitirir. Gelelim Kur'an-ı Kerim'in yine konumuzla ilgili bir başka özelliğine. Ben, biz, o. Kur'an-ı Kerim okuyanların hemen fark ettikleri bir özellik vardır. Kur'an-ı Kerim'in ifade tarzında kullanılan üç farklı zamir bulunmaktadır. Ben, biz ve o. İşte birkaç örnek. Ey Muhammed! Cebrail sana Kur'an okurken unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme, yalnız dinle. Doğrusu o vahy yolunanı kalbine yerleştirmek ve onu sana okutturmak bize düşer. Biz onu Cebrail'e okuttuğumuz zaman onun okumasını dinle. Sonra onu açıklamak bize düşer. Kıyamet 75-16-19. Yağmurun dönüşünü sağlayan göğe ve yarılan yeryüzüne andolsun ki doğrusu bu Kur'an kesin bir sözdür. O eğlence için değildir. Gerçekten onlar düzen kuruyorlar. Ben de bir düzen kurmaktayım. Ey Muhammed, sen inkarcılara mehil ver. Onlara mukabeleyi biraz geri bırak. Tarık 86-11-17. Ey insan, yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekil vermiştir. O her şeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir. O yeşillikler bitirmiştir. Âlâ 87-1-4. Yukarıdaki birkaç örnekte de görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'de üç farklı hitap tarzı bulunmaktadır. Bazen ben, bazen biz ve bazen de o diye hitap edilir. O birçok ayette alemlerin Rabbi olan Allah'ı ifade eder. Bazı ayetlerde ise örneğin Âl-i İmran suresinin 18. ayetinde olduğu gibi Kadir-i Mutlak Yaratan'ı ifade eder. Bu tartışma götürmeyecek kadar açıktır. Burada asıl üzerinde durulması gereken ben ve biz sözcükleridir. Biz sözcüğü sadece son üç büyük dinden sonuncusunun kutsal kitabında var olan bir özelliktir. Ne İncil'de ne de Tevrat'ta biz sözcüğü yoktur. Çünkü onlar bu anlamda bir tebliğ değildi. Bizzat Musa'nın ve İsa'nın o anki anlatımlarına dayalıdır. Fakat bu sözlerimizden onların ruhsal irtibat ile hiçbir bilgi almadığı anlamı da çıkmamalıdır. Her ikisi de birer büyük inisi olan bu iki vazifeli de kuşkusuz ki yukarısıyla her an irtibat kurabilecek nitelikte kişilerdi. Ancak onlar da Muhammed peygamberde olduğu gibi önceden hazırlanan bir metnin ruhsal tebliğ kanalıyla alınışı söz konusu değildir. Yani medyumik bir irtibatla anlatılacaklar onlara nokta virgül tebliğ edilmemiştir. Onlar kendi bilgilerini ve ilhamlarını bir arada dile getirmişlerdir. Kaldı ki İsa peygamber geçmişini büyük bir ölçüde unutmadan dünyaya geldiği için her şey zaten onun dünyasal şuurunda mevcuttu. Yeni baştan bazı şeyleri ona tebliğ etmeye o anlamda gerek yoktu. Dolayısıyla biz demesine gerek de yoktu. Bu nedenle İsa peygamberin anlatımlarında sadece o, Rab ve Baba sözcüklerine rastlanır. Buna karşılık Muhammed peygamberin aktaracağı bilgileri unutarak gelmesine de zaten başında karar verilmişti. Geldikten sonra da ona bu bilgileri birilerinin aktarması gerekiyordu. Kısaca toparlamak gerekirse, Kur'an-ı Kerim'de geçen biz zamiri bir çoğulluğun ifadesi olarak karşımıza çıkar. Bu çoğul ifade bazı ayetlerde evrensel idare mekanizmasına bağlı olarak çalışan ruhsal idare mekanizmasının bazı ayetlerde dini literatüründe kürsi ya da melekut olarak geçen yönetici varlıkların ve bazı ayetlerde ise bizzat Siriuslu varlıkların hitabını ifade eder. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'de biz zamirini kullanan çeşitli sistemler vardır. Buna karşılık ben zamiri ise sadece alemlerin Rabbi Allah'ın ifadeleri olarak karşımıza çıkar. Görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in indirilişinin çeşitli yönleri vardır. Bazen alemlerin Rabbi Allah tarafından, bazen ruhsal idare mekanizması tarafından, bazen melekut alemi tarafından, bazen Siriuslu varlıklar tarafından, bazen de bizzat Cebrail tarafından tebligatta bulunulmuştur. Ancak tamamı belli bir plan doğrultusunda gerçekleştirilmiş bir bütünün parçaları gibidir. İşte Kur'an-ı Kerim'in içinde farklı zamirlerin bulunmasının sebebi budur. Ey Muhammed! Kur'an'ı biz okutacağız ve asla unutmayacaksın. Allah'ın dilediği bundan müstesnadır. Doğrusu açığı da, gizliyi de bilen odur. Âlâ 87-6-7. Bu ayet şu anda açıklamaya çalıştığımız konumuzla ilgili en önemli ayetlerden biridir. Allah'ın dilediği bundan müstesnadır diyerek kendi aktaracakları ayetlere zaman zaman Allah'ın da müdahalesi olacağı yukarıdaki ayette son derece açık bir şekilde ima edilmektedir. Sevgili okuyucular, eğer Kur'an'ı titiz bir şekilde baştan sona incelerseniz siz de pek çok sırrı içinde barındıran ve burada aktarmaya çalıştığımız ezoterik bilgilerin birçoğun üstü kapalı bir şekilde dile getiren ayetlerle karşılaşabilirsiniz. Burada tüm Kur'an'ın bir tefsirini yapma imkanımız olmadığı için şimdilik sizlere sadece birkaç örnek vermekle yetiniyoruz. Bütün bu anlatılanları daha iyi zihnimizde yerli yerine oturtabilmemiz için evrensel idare mekanizması ile ilgili bazı bilgileri şematik tarzda görmenin bazı kolaylıkları vardır. Evrensel işleyişin nasıl bir mekanizma tarafından ayakta tutulduğunu göstermesi bakımından kabaca da olsa bir fikir verebilir. Üçgen tarzda çizilen bu şekil aslında bir dairenin sadece küçük bir kesitini oluşturur. Yani bu üçgenler gibi birçok üçgenlerin var olduğunu düşünmek gerekir. Bütün bu üçgenler yan yana getirildiğinde aşağıdaki daire şekli oluşur. Aşağıdaki şekil varoluşun tamamını sembolize eder. Birçok üçgenden oluşan aşağıdaki dairenin taralı olan kısmı ise yan sayfadaki üçgeni ifade eder. Başta tufan öncesi Mu ve Atlantis uygarlıkları olmak üzere eski uygarlıkların çoğunda daire mükemmeliyetin sembolü olarak karşımıza çıkar. Eski Mısır'da güneş tanrısı Ra olarak isimlendirilen ve bir daire ile gösterilen sembol de yine aynı şeyin ifadesidir. Yani evrenin ve varoluşun sembolüdür. Dairenin antik bilgilerde geometrik şekillerin en mükemmel olarak nitelendirilmesinin altında yatan gerçekler de yine bu bilgilere dayanır. Ezoterik bilgilere göre de dairenin içi yaratılanları, dışı ise yaratanı sembolize eder. Bu tanımlama, yaratanın yaratılmış olanların içinde aranmaması gerektiğine dair çok önemli bir ayrımı ortaya koyar. Oysa ki konunun inisiyatik ve ezoterik yönüyle meşgul olmayan ve sadece kulaktan dolma dini bilgileri yeterli gören çoğunluk için yaratan adeta bir varlık gibi telakki edilmiştir. Evrensel idari mekanizması ile ilgili genel bir fikre sahip olabilmek için onu çeşitli unsurları ile birlikte ele alarak incelemek gerekir. Yani evrensel idari mekanizması hakkında bir bilgi elde edinmek istiyorsak onun bir üstüne ve bir altını incelemek gerekir. Çünkü bir şey kendisinin bir üstü ve bir altı ile karşılaştırılmadan, onlara karşı nispeti incelenmeden o şey hakkında bir bilgi elde edemeyiz. Bu kural insan için de geçerlidir. Kendimizi anlamak istiyorsak hem kendi yeteneklerimizden üstün olanı hem de aşağıda olanı dikkate alıp aradaki farkı görmek lazımdır. İçinde bulunduğumuz üç boyutlu alemin bir doğal icabı olarak biz herhangi bir konu hakkında bilgi sahibi olabilmek için farklı unsurları birbirleriyle karşılaştırmak zorundayızdır. Başka türlü o mesele hakkında bir bilgi edinmemiz mümkün olamamaktadır. İşte bu nedenle evrensel idarel idare mekanizmasının geneli hakkında bir bilgi edinebilmemiz için onu oluşturan unsurlarını önce anlamış olmamız gerekir. Şimdi çok kısa ve çok genel hatlarıyla bu unsurları gözden geçirelim. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'de niçin göğün yedi kat ifade edildiği de daha iyi anlaşılmış olacaktır. Alemlerin Rabbi. Onu farklı dinler, farklı isimlerle insanlara anlatmaya çalışmışlardır. En son olarak da Muhammed peygamber ondan bahsederken Allah ismiyle zikretmiştir. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah sözü Kur'an'da kadir-i mutlak yaratan anlamında kullanmamıştır. Bununla ilgili çok açık ayetler olmasına rağmen meselenin bu yönü de diğer pek çok meselelerde olduğu gibi hasır altı edilmiştir. İşte onlardan biri. Yaratanların en güzeli olan Allah ne uludur? Müminun 23-14. Buradaki yaratanlar sözcüğü dikkatlerinizi hemen çekmiştir sanırım. Yoktan var eden kadir-i mutlak yaratan için yaratanlar sözcüğü kullanılamayacağına göre burada söz edilen yaratma işlemi var olan enerjilerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen fizik alemlerin meydana getirilişidir. Yani yoktan var etme değil, var olandan yeni var edilişlerin gerçekleştirilmesidir ve bunu yapanların da tek olmadığı ayette açıkça belirtilmiştir. Daha açık nasıl anlatılabilirdi ki? İşte aynı konuyla ilgili bir başka ayet daha. Allah, melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri, ondan başka tanrı olmadığına şahitlik etmişlerdir. Ondan başka tanrı yoktur, o güçlüdür, hakimdir. Ali İmran 3-18. Ondan başka tanrı olmadığına şahitlik edenlerin arasında Allah'ın da bulunduğu sanırım dikkatlerinizden kaçmamıştır. Arş. Kur'an'da arş-ı âlâ olarak geçer. En yüce arş demektir. Bu ifadedeki arş sürekli oluş mekanıdır. Arş, kozmik hiyerarşideki en üst mekanizmadır. Her türlü oluşumun kaynağıdır. Ruhsal gelişim seviyeleri bakımından gerçek anlamda ilahların mekanıdır diyebiliriz. Fiziksel ve ruhsal alemlerin tamamını kapsamına alan bu mekanizma hakkında neredeyse hiç denebilecek kadar az bilgi vardır. Ruhsal idare mekanizması. Alemlerin Rabbi ve arş mekanizması tarafından şekillendirilen fiziki ve astral alemlerin idareciliğini, görüp ve gözeticiliğini yaparlar. Çeşitli dünyalardaki devreleri tanzim ederler. Bu devreleri önceden belirlerler, uygulamaya sokarlar, yeri geldiğinde uzatırlar ya da kısaltırlar ve sonunda kapatırlar. Varlıkların gelişimleriyle ilgili her türlü plan ve program bu yönetici mekanizmanın üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Kendi dünyamız için bir örnek vermek gerekirse, bugüne kadar dünyamıza gelen tüm vazifeli varlıkların seçimleri bu mekanizma tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm dinlerin sahipleri yine bu mekanizmanın üyeleridir. Bu devremizin belli bir noktasında meydana gelecek olan kıyamet de yine ruhsal idare mekanizmasının tasarrufu altındadır. Ruhsal idare mekanizması için her uygarlık ve her din farklı isimler kullanmışlardır. Örneğin Hristiyanlıktaki Ruhul Kudüs ve İslamiyetteki Yüce Kalem ruhsal idare mekanizmasını ifade eden tanımlamalardır. Yine Kur'an dilinde geçen Zılulullah tabiri de Allah'ın gölgesi anlamına gelir ve ruhsal idare mekanizmasını ifade eden sembollerden bir diğeridir. Melekut. Dini literatürde kürsi olarak isimlendirilen bu bölge, alemlerin Rabbi, arş ve ruhsal idare mekanizmasından gelen tesirlerin, vibrasyonlarının düşürüldüğü bir bölgedir. Eğer böylesine bir mekanizma olmuş olmasaydı, yukarısının aşağısıyla irtibat hiçbir şekilde mümkün olamazdı. Bu bölge adeta bir transformatör gibi iş görür. Meselenin bu yönü Tevrat'ta da hikayeleştirilerek Musa peygamberin başından geçen bir olay olarak anlatılmıştır. Hatırlanacağı üzere bir gün Musa peygamber, "Ya Rabbi, seni görmek istiyorum, bana yüzünü göster," demiştir. Aslında bu sözler Musa peygamberin Allah'a olan büyük sevgisini, ona olan düşkünlüğünü ve bağlılığını belirtmek için söylenmemiştir. Bu bir bilginin ortaya çıkması için bir diyalogdur, yani bir bilgi aktarma tekniğidir. Burada Musa peygambere gelen cevap önemlidir. "Sen beni göremezsin, buna dayanamazsın," denmiştir. Bunu diyen kuşkusuz ki alemlerin Rabbi değildir. Eğer o söylemiş olsaydı neler olacağı bellidir. Bu da söylenmiştir. Dağların yanması bunun cevabıdır. Yani o tesir kelam zarfına büründürülmeden direkt olarak gelirse neler olacağı sembolik olarak anlatılmıştır. Alemlerin Rabbinin ve ruhsal idari mekanizmasının tesirlerinin insanlara zarar vermeden nakledilebilmesi için fonksiyon gören bu mekanizma, Kur'an-ı Kerim'in Muhammed peygambere tebliğ edilmesinde de fonksiyon görmüştür. Bu fonksiyonu gören ve melekut alemine ait varlıklardan birisi de Cebrail'dir. Kur'an'da melekut alemine dahil olan ve her biri farklı görevler üstlenen dört büyük melekten söz edilir. İsrafil, Cebrail, Mikail ve Azrail. Bunlar bizim bildiklerimizdir. Yoksa melekut alemi sadece bu dört varlıktan ibaret değildir. Ve hemen şunu da hatırlatalım. Bu bölgenin adı melekut alemi olarak isimlendirilmiş olmasından dolayı burada bulunan varlıklara da melek ismi verilmiştir. Yoksa daha önce de söylemiş olduğumuz gibi melekut alemi öyle oraya buraya uçuşan kanatlı varlıkların bulunduğu masalımsı bir sistem değildir. Bu yanlış anlamayı da burada düzeltelim ve onların da birer ruh varlığı olduklarını hatırlatalım. Bu transforme etme yani enerjinin şiddetini düşürme ameliyesini son devri içerisinde melekut aleminin katkıları olmaksızın sadece İsa peygamber bedenli yaşamı içerisinde gerçekleştirebilmiştir. Bunu gerçekleştirebilmesi için de zaten kendisi için özel bir beden oluşturulmuştu. Hatırlanacağı üzere doğumu da normal yollarla gerçekleşmemiştir. Kendisi de zaten melekut alemine ait varlıklardan biridir. Böyle bir tecrübe bir numune olarak bizim devrimizde sadece bir kez gerçekleştirilmiştir. Kendisini açıkça oğul olarak tanıtmasının altında yatan gerçeklerden biri de işte budur. Ancak ne var ki bu hiçbir zaman anlaşılmamıştır. Bilenler de 2000 yıldır susmuşlardır.